22. Ayrım, sayfa 290. Kongrenin kapanışından sonra Mustafa Kemal 3 hafta daha Erzurum'da kaldı. Sivas'ta tasarlanan toplantının düzenlenmesi gitgide zorlaşıyordu. Bu arada Refet Bele de Mustafa Kemal'i örnek alarak 13 Temmuz'da ordudan istifa etti. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 99. Onun yerine 3. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Albay Çolak Selahattin, Osmanlı hükümeti yeni bir seçim yapmaya söz verdiğine göre Sivas'ta kongre yapılmasının gerekli olup olmadığını 10 Ağustos'ta Kazım Karabekir'e sordu. Bu arada 3. Ordu Müfettişi ünvanını yitiren ve yalnızca Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı olarak kalan Karabekir, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların tüm yurda yayılabilmesi için Sivas toplantısının gerekli olduğunu bildirdi. Ama İstanbul hükümetini telaşlandırmamaya özen gösterilmesi gerekiyordu. Dipnot Kansu, Cilt 1, sayfa 155-156. 20 Ağustos'ta Sivas valisi Reşit Paşa bir kongre yapıldığı takdirde Fransızların kenti işgal edip delegeleri tutuklayabileceğine dair endişe duyduğunu Mustafa Kemal'e aktardı. Mustafa Kemal bu korkunun geçerli bir nedeni olmadığını bildirdi. Dipnot Goloğlu, Cilt 2, sayfa 20, Kansu Cilt 1, sayfa 173-176. Fransızların Sivas'a yürümeye yetecek kadar askeri ve hevesi olmadığını doğru olarak tahmin etmişti. Ama İtilaf devletlerinin Erzurum'da olduğu gibi Sivas'ta da Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkarılmasından memnun olacakları iddiası ise besbelli, gerçek dışıydı. Karşılıklı yazışmalar sürerken Mustafa Kemal, bir yandan da Sivas yolculuğu giderleri için parayı sağlamak gibi sıradan bir sorunla uğraşıyordu. Erzurum Kongresi için toplanan 1500 liradan geriye yalnızca 80 lira kalmıştı. Erzurum'a yerleşmiş emekli bir binbaşı imdadına yetişti ve biriktirdiği 900 lirayı ona verdi. Yolculuk için bu tutar yeterliydi. Dipnot Goloğlu, Cilt 2, sayfa 20, Kansu, Cilt 1, sayfa 173-176. Erzurum'dan yola çıkmadan önce Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılışından bu yana ilk kez annesine mektup yazıp endişelenmesi için hiçbir neden bulunmadığını söyledi. "Anadolu'nun bütün insanları beni sevgi ve güvenle karşılayıp seni bırakmayız dediler" diye yazdı. Dolayısıyla ordudan ayrılıp halkın başına geçmekten başka çaresi kalmamıştı ve bunu yapınca da İngilizler onu kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardı. Anlattığına göre Osmanlı hükümeti hiçbir zaman onunla başa çıkacak kadar güçlü olamayacaktı. Her şeyi yoluna sokana dek Anadolu'da kalması gerekiyordu. Ama kısa bir süre sonra parlamento toplanıp yasal bir hükümeti iş başına getireceğine göre İstanbul'a dönmesini engelleyecek bir şey kalmayacaktı. Bu arada kongre için Sivas'a gidiyordu ve tekrar Erzurum'a dönecekti. Acaba annesi bu mektubu getiren güvenilir kişiyle kendisine birkaç parça giysi gönderebilir miydi? Suriyeli Hristiyan dostları Fansa ailesine selamlarını gönderdi. "Madamın benim hakkımda bir rüyası vardı. Galiba o çıkacaktır. İnşallah yakında Kemal-i Meserret'le, yani büyük sevinç içinde görüşeceğiz." Dipnot, metin için bakınız Bozok, sayfa 191-193. Mustafa Kemal parlamento seçimi yapılacağına sevinmişti ama daha önce halkın kendisini zaten önder olarak seçtiğine inanıyordu. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ona fahri hemşerilik vermiş olması iyi bir başlangıç sayılırdı. Dipnot Kansu, Cilt 1, sayfa 174. 29 Ağustos'ta makineli tüfekli bir müfrezenin eşliğinde 3 arabalık bir konvoyla Erzurum'dan yola çıktı. Aralarında emekli vali Masar Müfit'in de bulunduğu kendi adamları ve Rauf Orbay dışında yola hayli isteksiz çıkan Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Hoca Raif Efendi de vardı. Konvoy Erzincan'a uğrayınca heyeti temsiliyenin ortaya çıkmayan üyesi Nakşibendi Şeyhi Fevzi Efendi de onlara katıldı. İstanbul hükümetine sadık olan Vali Ali Galip yine bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü için Dersim Kürtlerinin konvoya saldıracağı korkusu bir kez daha ortaya çıktı. Mustafa Kemal en önde giden arabaya makineli tüfekli bir asker oturtup yola devam edilmesi için ısrar etti. Saldırı olmadı ve konvoy hiçbir terslikle karşılaşmadan 2 Eylül'de Sivas'a vardı. Dipnot, Nutuk, sayfa 56-57, Kansu 1. Cilt, sayfa 198-203. Kongre hazırlıkları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yerel şubesi tarafından Vadi Reşit Paşa ile Kolordu Komutanı Selahattin'in yardımıyla yapılmıştı. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş binalardan biri olan lise toplantı yeri olarak seçilmişti. Mustafa Kemal'e 1. katta bir oda verilmişti. Rauf Orbay'ın da kendi odası vardı. Bina pek kalabalık sayılmazdı. Kongre için aralarında Mustafa Kemal ile arkadaşlarının bulunduğu yalnızca 38 delege gelmişti. Dipnot liste için Goloğlu 2. cilt sayfa 73-74. Ege bölgelerinin direniş örgütleri Alaşehir'de 16 ile 25 Ağustos arasında yaptıkları toplantıda Yunan birlikleri Milin hattının dışına çıkmadıkları takdirde yazılı olmayan bir barış anlaşmasına uymaya karar verdiler ve Sivas'a delege göndermediler. Dipnot Tekeli ve İlkin sayfa 184 ve sayfa 205-207. Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'daki direniş örgütlerinin gerçek temsilcilerinin katıldığı Erzurum Kongresi'nden farklı olarak Sivas'taki toplantıya daha çok kendi kendini tayin etmiş olan milliyetçi militanlar katıldı. Ali Fuat'ın babası yaşlı general İsmail Fazlı Paşa seçilmediği halde İstanbul delegesi olarak katılıyordu. Karakol adlı gizli örgütün lideri Kara Vasıf ise kendisini Antep, sonradan Gaziantep delegesi olarak tanıtıyordu. Osmanlı Devleti'nin Washington eski büyükelçisi Bilinski soyadlı Polonez dönmesi Ahmet yani Alfred Rüstem de oradaydı. Paşa demişti Mustafa Kemal'e dönerek, unutmayınız ki burada cemiyetler kanununa göre teşekkül etmiş bir heyet değiliz. Bizim bir ihtilal heyetinden başka hüviyetimiz yoktur. Dipnot Goloğlu cilt 2 sayfa 61. Ama Mustafa Kemal buna kulak asmadı. Vatansever örgütlerin yurt çapında yasal cemiyeti görüntüsünü vererek bunun Türk milli mücadelesine önderlik etmesine uygun bir kılıf olacağını düşünüyordu. Gerçi katılım oranı yüksek değildi ama Sivas Kongresi'nde ateşli tartışmalar yaşandı. İlk tartışma her zamanki gibi Mustafa Kemal'in 4 Eylül'de oturumlar başlarken başkanlığı geçici olarak alması nedeniyle çıktı. İsmail Fazıl Paşa her oturum için ayrı bir başkan seçilmesinin daha demokratik olacağını ileri sürdü. Önerisi reddedildi ve Mustafa Kemal başkan olarak kaldı. Ertesi gün delegeler İttihat ve Terakki Fırkası'nı canlandırmayacaklarına ya da herhangi bir siyasi partinin çıkarlarına hizmet etmeyeceklerine yemin ettiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 78. Çok önemli bir karardı bu. Çünkü Türk milliyetçilerinin çoğu gibi delegelerin büyük bir kısmının da İttihat ve Terakki ile bağlantısı vardı. Siyasi rakiplerince vurgulanan bu bağlantılar, ulusal direniş hareketinin içinde bölünme tehlikesi yaratıyordu. Ayrıca İttihat ve Terakki'den nefret eden ihtilaf devletleriyle aralarında bir çekişme olmasından kaçınan, bir yandan da onların koruması altında olan Yunanlıların ve Ermenilerin iddialarına karşı koymaya çabalayan milliyetçilerin girişimlerini zora sokuyordu. Son derece zor ve nazik bir işti. Mustafa Kemal önderliğinde şekillenmeye başlayan direniş hareketi, Osmanlı Devleti'ni ihtilaf devletleriyle savaşa sokmuş olan İttihat ve Terakki'nin ardılı sayılırdı. Ama aradaki önemli farkı özellikle İngilizler göremediler. Sivas Kongresi'nin kendini İttihat ve Terakki'den uzaklaştırmasından 2 ay sonra, 1919 Kasım'ında Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir Eyre Crowe, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a bir yazı gönderdi. Kişisel fikrime göre Mustafa Kemal'in hareketi temelinde İttihat ve Terakki Fırkası'nın uzantısıdır ve Türkiye'yi tüm yabancı denetimlerden uzaklaştırmayı ve imparatorluğun farklı milliyetlerden insanların yaşadığı yörelerini olabildiğince uzun süre elde tutmayı amaçladığı için emperyalist bir yönü vardır. Dipnot, Sonyel tarafından alıntı sayfa 44. Crowe yanılıyordu. Bağımsızlık emperyalistçe hedef değildi. Üstelik Türk milliyetçileri İtilaf devletlerinin İstanbul'daki bazı Osmanlı taraftarlarından farklı olarak Arap ülkelerini çoktan gözden çıkarmışlardı. Ellerinde tutmak için çabaladıkları topraklarda Türk ya da Kürt Müslüman çoğunluk yaşıyordu. Daha Erzurum Kongresi'nin yayınladığı bildiride bu toprakları tanımlamak için 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar kullanılmıştı ve Sivas Kongresi de bunu bir kez daha onaylayacaktı. Ama ondan önce tam bağımsızlık kavramının savunulması gerekiyordu. 28 Nisan 1919'da Paris Konferansı Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'ni kabul etmişti. Böylece kendi iradesiyle kendini yönetip bağımsızlığını kazanamayacak durumda bulunan yörelerde Milletler Cemiyeti'nin denetimi altında mandalar kurulmasını öngörüyordu. 20 Mayıs'ta İstanbul'da İngiliz Muhipleri Cemiyeti, yani İngilizleri sevenler, Said Molla'nın başkanlığında kuruldu. Dipnot Akşin cilt 1 sayfa 518. Rahip Robert Frew ise cemiyete yeni üyeler bulmakla uğraşıyordu. Ama Lloyd George'un Yunanların İzmir'e çıkmasını desteklemeye karar vermesi derneğin etkisini yok etti. Fransızlar da Toros Dağları'nın güneyindeki topraklara çekilip orada Ermenilere destek vererek sahneden ayrılmışlardı. Böylelikle geriye olası bir koruyucu olarak yalnızca Amerika kalmıştı. 1918 aralığında İstanbul'da kurulan Wilson Derneği, Amerika Başkanı'nın ulusların kendi kendilerini yönetmesi ilkesine ve özellikle bu ilkenin Türk çoğunluğun yaşadığı yörelerde uygulanması temeline dayanıyordu. Amerikan mandası fikri İttihat ve Terakki'nin liberal kanadına ve bu örgütün Almanlara boyun eğmesini eleştiren ama Türkiye'nin büyük bir gücün desteği olmadan yaşayamayacağı inanan Osmanlı vatanseverlerine ve Türk milliyetçilerine çekici geliyordu. Yalnızca ülkenin büyük savaşta aldığı yenilginin yarattığı zayıflığı değil, aynı zamanda çağdaş uygarlık standartlarına göre insanların geri kalmışlığını da düşünüyorlardı. İnançlı bir Türk milliyetçisi olan Rıza Nur, Mustafa Kemal'le yolları ayrıldıktan sonra şöyle yazacaktı. Amerika mandayı kabul etse, haklı ve dürüst hareket etse, Türk'ün daha belki bir asır yapamayacağı imaratı 20 senede yapar. Türkiye'yi baştan aşağı mamur, zengin, mesut eder. Türk'ten kuvvetli, medeni bir millet meydana çıkardı. İşte İngiliz elinde Mısır. 30 yılda nüfusu 10 milyon kadar artmış. Mısır vatanı tamamıyla mamur, organize, millet zengin olmuş. Böyle bir millet de istiklalini derhal alır. Böyle ve haklı bir ümitsizlik içinde böyle düşünmek bir fikirdir. Vaka, esaret cennette olsa pek kötü şeydir. Millet her şeyi de kaybetmek tehlikesi altındadır. Bu hata da ancak milletlere hain göstermek de pek insafsızlıktır. Dipnot Rıza Nur, Cilt 3, sayfa 27. Lloyd George Anadolu'da özellikle Ermenilerin üzerinde hak iddia ettiği topraklarda mandacı olmaya Başkan Wilson'ı teşvik etti. Wilson, akademisyen Henry King ile Sıhhi Tesisat Kralı Charles Crane başkanlığında bir komisyonu Suriye'ye ve General James Herbert başkanlığında başka bir komisyonu da Anadolu'ya göndererek yanıt verdi. Dipnot, Shaw ve Shaw, Cilt 3, sayfa 331. King Crane Komisyonu 7 Haziran'da İstanbul'a geldi ve Suriye'yi ziyaret ettikten sonra 21 Temmuz'da tekrar başkente döndü. Hazırlanan raporda mütareke sınırları içinde kalan Osmanlı topraklarının İstanbul ve çevresi, Ermenistan ve Anadolu'nun geri kalanı olmak üzere üçe bölünüp her üçünün de Amerikan mandası altına alınmasının önerildiği Sivas'taki delegelerce bilinmiyordu. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 519-520. Ama kentte bağımsız bir ara bulucu olarak hareket eden Chicago Daily News gazetesi muhabiri Louis Edgar Brown vardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 528. 4 Eylül'de Sivas Kongresi açılırken Ahmet İzzet Paşa'nın ABD mandasının istenmesi konusundaki muhtırasını görevli bir kurmay subay Erzurum'a getirdi. Ayrıca Ahmet İzzet Paşa'nın koruduğu Albay İsmet İnönü'den de aynı sonuca varan bir mektup getirmişti. Mektupları Erzurum'daki karargahında alan Kazım Karabekir, Türklerin bağımsızlık davasının zayıflamasını önlemek için Sivas'taki delegelere açıklamamaya karar verdi. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 165-176. Bu arada Mustafa Kemal daha Erzurum'a gitmeden önce aralarında feminist yazar ve milliyetçi hatip Halide Edip adı var ile karakol örgütünün başı Kara Vasıf'ın da bulunduğu bir grup etkili vatanseverin ABD mandasına taraftar olduklarını öğrenmişti. Tepki olarak 19 Ağustos'ta Ankara'daki Ali Fuat'a çektiği telgrafta yalnızca parlamento tarafından desteklenen ve ulusun iradesiyle hareket eden bir hükümetin Amerika ya da başka bir yabancı ülkeyle anlaşmalar yapmaya hakkı olduğunu bildirdi. Bu konu 8 Eylül'de Sivas'ta görüşüldü. Mustafa Kemal'in Erzurum heyeti temsiliye üyesi olarak seçtiği eski vali Bekir Sami Kundu, ABD mandasının kabul edilmesini isteyen 25 imzalı bir önerge sundu. Başkanlık koltuğunda oturan Mustafa Kemal, Amerikalı gazeteci Louis Edgar Brown'un Sivas'ta resmi bir görevle bulunmadığını delegelere bildirdi. Gerçi kendisi de onunla konuşmuş ve Amerika'nın Türkiye'de bu görevi üstlenmeyi belki de reddedeceğini öğrenmişti. Dipnot Nutuk sayfa 60-77. Açılışta yapılan bu uyarı, yaşlı İsmail Fazıl Paşa ile karakol lideri Kara Vasıf ve diğer birkaç kişinin ABD mandasını desteklemesini engellemedi. Buna karşılık İstanbul'daki tıp öğrencilerini temsil eden gençler bu fikre şiddetle karşı çıktılar ve bazı yerel delegeler de onlara katıldı. Ertesi gün Rauf Orbay Erzurum Kongresi bildirisinin ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne saygı duyan yabancı güçlerden yardım alınabileceği konusundaki paragrafına dikkatleri çekti. Delegelerin aklından yardım alınacak ülke olarak Amerika'nın geçmesinin zararlı bir yönü olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kongre Mustafa Kemal'in başkan yardımcıları ile birlikte ABD Senatosu'ndan ülkeyi temsil etmeyen Osmanlı hükümeti ile herhangi bir barış anlaşması imzalamadan önce Türkiye'ye bir araştırma komisyonu göndermelerini istemesi konusunda fikir birliğine vardı. Dipnot Goloğlu Cilt 2 sayfa 96-97. Bunu açıklayan bir mektup Washington'a aktarılmak üzere 9 Eylül'de gazeteci Brown'a verildi. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 533. Sivas Kongresi'nin ABD Senatosu'nun bir soruşturma komitesini davet eden kararı, Harbert heyetinin raporuna belge F olarak eklenmiştir. US Congress Conditions in the Near East. Bu tartışmaların pratikte hiçbir etkisi olmadı. Harvard ile beraberindeki misyonu 20 Eylül'de Sivas'a ulaştı. Mustafa Kemal onlara Türkiye'nin tarafsız bir yabancı ülkenin yardımına gerek duyduğunu, kavradığını bildirdi. Bütün deneyimlerimizden sonra bize yardım edebilecek tek ülkenin Amerika olduğunu anladık açıklamasını Mustafa Kemal 15 Eylül'de yaptı. Dipnot, Conditions in the Near East, sayfa 87. Ama bu yine de Amerika mandasının istendiği anlamına gelmiyordu. Harvard tek bir ABD mandasının hem Ermenistan hem de Türkiye'nin büyük bir bölümünü içermesini önerdi. Misyon raporu Ermenilerin amaçları ne olursa olsun, Türk topraklarında ayrı bir Ermenistan yaratmanın mantıklı bir yönü yok diyordu. Dipnot adı geçen eser. Yine de Başkan Wilson ertesi yıl Ermeni iddialarına destek verecek ama Osmanlı toprakları üzerinde bir manda kurulması önerisi hiçbir zaman ABD senatosunda görüşülmeyecekti. Senatonun 19 Kasım'da Amerika'nın Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini onaylamaması, 2 ay önce Sivas'ta yapılan tartışmanın nedenli gerçeklerden uzak olduğunu gösteriyordu. Her şeye karşın ABD mandasına destek vermek ve doğru koşullar altında Mustafa Kemal'in de karşı çıkmadığı ABD yardımını istemek, bugüne dek Türkiye'nin iç politikasında ihanet olarak yorumlanmıştır. Mustafa Kemal 1927 gibi erken bir tarihte kendini haklı olarak tam bağımsızlığın sarsılmaz bir destekçisi gösterirken bu silahı Rauf Orba'ya karşı kullanmış ve ABD senatosuna davetin zamanını ve gönderilip gönderilmediğini anımsayamadığını söylemişti. Dipnot, Nutuk, sayfa 77. Manda fikri ortadan kalktıktan sonra Kongre Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de arasına katıldığı Birleşik Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğünü yaptı. Heyet-i temsiliye üyelerinin sayısı 16'ya yükseltildi. Mustafa Kemal'in dışında yalnızca Rauf Orbay üyeliğe atanmış olan Refet Bele, Bekir Sami ve İstanbul'a dönen Kara Vasıf'ın belirgin bir ağırlığı vardı. Geri kalanlar saymaca üyelerdi. Hepsi Mustafa Kemal'i lider olarak kabul ettiğinden temsil heyeti adına herhangi bir emir verdiğinde tasdik imzalarının alınması konusunda hiçbir sorun yaşanmıyordu. Heyet başkanlığı ülke önderliğine giden yolu açmıştı. Çünkü heyeti temsiliyeye Osmanlı hükümeti belirtilmemiş bazı bölgeleri terk ya da ihmal ettiği takdirde geçici yönetim olarak hareket etme yetkisini vermişti. Dipnot Godoğlu Cilt 2 sayfa 107-111 sayfa 220. 11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin yayınladığı bildiri Erzurum'da saptanan mütareke sınırları içindeki Osmanlı topraklarının bağımsızlık ve bütünlüğünün korunması, azınlıklara ayrıcalık tanınmadan adil davranılması, Rumların ve Ermenilerin toprak iddialarına karşı çıkılması, art niyetsiz yabancı ülkelerin yardımının kabul edilmesi ve parlamentonun derhal seçime gitmesi konusundaki ilkeleri yineliyordu. Ulusal güçlere her türlü hak tanındığı ve ulus iradesinin öne çıkmasına izin verildiği takdirde, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğü ile hilafet ve saltanatın yüce makamının güvence altında bulunabileceği bildiriliyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 232-234. Eğer Sultan Vahdettin anayasaya uygun davranmaya hazır olsaydı, bu bildiri meşruti monarşi ile uyumlu olabilirdi. Ama padişahın farklı fikirleri vardı. Kongre çalışmaları Sivas'ta Mustafa Kemal ile arkadaşlarına karşı somut bir tehdidin gölgesinde sürdürülüyordu. 3 Eylül'de Dahiliye Nazırı adil ve şiddetli bir milliyetçi karşıda olan Yeni Harbiye Nazırı Süleyman Şefik, Mamuretül Aziz yani Elazığ Valisi Ali Galip'e 100-150 kişilik bir Kürt süvari birliği oluşturup Sivas'a göndermesini ve Mustafa Kemal'i tutuklayıp kongreyi dağıtmasını emretti. Dipnot: bölgeye bazen Harput adı verilirdi. Bölgenin bu eski başlıca şehrinin yerini daha sonra El Aziz aldı. Metin için bakınız Nutuk, sayfa 85-87. 5 Eylül'de Malatya'ya gelen Ali Galip, Kürt davasını benimseyen İngiliz-Hindistan ordusu subayı Yüzbaşı Edward Noel ile görüştü. İran'daki savaşa katılmış olan Noel, Kürtlerle ilk kez orada tanışmış ve çatışmalar sona erince, Kürtlerin kendi kendilerini yönetme iddiasını gerçekleştirmek isteyen Osmanlı Kürt aşiret reisleriyle temas kurmuştu. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 533, not 266. Bu konuda en fazla faaliyet gösterenler Süleymaniye'deki, şimdi Irak'ta baban aşiretinden Şerif Paşa, Diyarbakır bölgesinde güç sahibi olan Bedirhan ailesi ve Şemdinli'deki Şeyhler sülalesinin önderi Abdülkadir idi. Kurduğu temaslar sonunda Noel, Kürt milliyetçiliği fikrinin varlığına kendini inandırmış ve İngiltere desteğinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını savunmaya başlamıştı. Bu öneriler Osmanlı hükümetini rahatsız edince 1919 yılının başlarında Kürt milliyetçi kuruluşları kapatılmıştı. Ne var ki Anadolu'daki komutanlar savunmacı bir Türk milliyetçiliğini canlandırınca damat Ferit hükümeti Kürtleri onlara karşı kullanmaya karar verdi. Bu tehlikeyi önceden sezen Mustafa Kemal Anadolu'ya gelir gelmez bir kısmını 1915-16 savaşında tanımış olduğu Kürt aşiret reisleriyle temas kurup işbirliği yapmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaya başladı. Noel Malatya Bedirhan ailesinin bazı üyeleriyle birlikte geldi. Aile bireylerinden biri yerel bölge subayı olarak görev yapıyordu. Onların kente gelişi Erzurum'daki Kazım Karabekir'e haber verilince o da durumdan Mustafa Kemal'i bilgilendirdi. 7 Eylül'de küçük bir Osmanlı süvari bölüğüne El Aziz'den Malatya'ya geçip Bedirhanları tutuklamaları emri verildi. Mustafa Kemal de kendisiyle birlikte Erzurum'a gelmiş olan Sivas'taki 3. Kolordu'ya bağlı Teğmen Recep Zühtü adlı güvenilir genç bir subayı arabayla Malatya'ya gönderdi. Sonraki yıllarda da Recep Zühtü'yü özel görevlerde kullanacaktı. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'i daha önceleri de Ali Galip'ten kurtulmak için suikastçiler gönderme fikrinden caydırmaya çalıştığı konusundaki iddiaların ışığında bakıldığı zaman Recep Zühtü'nün de aynı nedenlerle gönderilmiş olması düşünülebilir. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 549, not 303, Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 225. Ne var ki o gelene de Kürtlerin ayaklanma tehdidi ortadan kalkmıştı. Bunun üzerine Ali Galip, Kürtleri Sivas'a baskına göndermenin çok riskli olacağına karar verip, Osmanlı süvari bölüğünün yola çıktığı haberini alınca, Yüzbaşı Noel ve Bedirhanlarla birlikte Suriye'ye kaçtı. Dipnot, Recep Zühtü'nün 15 Eylül 1919'da Malatya'dan 3. Kolordu'ya gönderdiği telgraf, Atase, Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler 4, sayfa 96-97, The Diary of Major Noel, sayfa 24. Üstelik İstanbul hükümetine sadık olan ve Mustafa Kemal'e karşı harekete geçmeye hazır bulunan Ali Galip, Osmanlı yetkililerinin çoğu gibi Kürt milliyetçiliği fikrinden hoşlanmıyordu. Daha sonraları Kürt milliyetçilerine karşı olması, Sivas'a yapılması tasarlanan baskınla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla çıkartıldığı askeri mahkemede beraat etmesini sağlayacaktı. Dipnot, Goloğlu, 2. cilt, sayfa 80-81. Yine de Ali Galip 1924 yılında sürgüne gönderildi ve Romanya'da öldü. Dipnot, İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 60 ve 150. Oradaki Osmanlı subayları Ali Galip olayını çok hafife aldılar. Bölgeye gönderilmiş olan 5. Kafkas Tümeni'nin komutanı şöyle bir rapor verdi. Ali Galip Bey esasen mecnun olduğundan teşebbüsat-ı mecnun ahalisinin hiçbir semere bahşedemeyeceğini yani fayda vermeyeceğini bidayette Kolordu'ya yazmıştım. Malatya'dan Kürt toplayıp Sivas'a gelmek gayri kabili icradır ve Kürtler 2 gün mevkilerinden ayrılınca yağma edip mahallerine avdet ederler yani dönerler. Avdet etmeseler bile 2-3 manga bir makineli tüfekten ibaret bir kıta onların birkaç yüzünü darmadağın etmeye kâfidir. Hele bir de top sedasını işitirlerse iş hallolur. Esasen 13. Kolordu mıntıkasında ahali ve aşair üzerinde nüfuz ve itimat ciheti askeriyededir. Memurini mülkiyenin muamelatı dolayısıyla hele aşair üzerinde hiç nüfuz ve kudret ve itimadı yoktur. Cihet-i askeriye ile iştirak etmedikçe hiçbir icraata cihet-i mülkiye muktedir değildir. Dipnot, 20 Eylül 1919 tarihli telgraf, Atası Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler 4, sayfa 124. Mustafa Kemal'in tutuklanması için yapılan başka bir girişimi de ordu engelleyince bu görüş onaylanmış oldu. İstanbul hükümeti Ankara valisi Muhittin Paşa'ya Sivas'a gidip kentin denetimini ele almasını bildirdi. İstanbul hükümetince görevinden alınan ve Sivas Kongresince Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanı ilan edilen Ali Fuat'ın emriyle milliyetçiler valiyi yolda yakaladı. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 555, Goloğlu, Cilt 2, sayfa 97. Mustafa Kemal kendi propagandalarında Ali Galip olayından olabildiğince yararlandı. Türk milliyetçilerine karşı Kürt aşiretlerini ayaklandırarak Müslümanlar arasına ikilik sokmak girişimi kadar hükümetin hainliğini gösteren başka bir örnek olabilir miydi? 1927'de söylediği gibi Sultan Vahdettin ile Sadrazam damat Ferit Paşa'nın da Ali Galip'in planlarından haberli olduğuna inanıyordu. Yine de taktik gereği damat Ferit'in padişaha her şeyi açıklamadığını düşünüyormuş gibi görünüyordu. Dipnot, Nutuk, sayfa 92. 10-11 Eylül'de Dahiliye Nazırı Adil'e gönderdiği telgrafta milletin padişahına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millete karşı haince tertiplere giriyorsunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız diye yazdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 88. Ertesi gün tüm komutanlara ve sivil yöneticilere İstanbul hükümetiyle ilişkilerini kesmelerini kongre adına bildirdi. Hükümet halkın isteklerinin padişaha ulaşmasını engellediği gibi vatan hainliği olarak tanımlanacak girişimlerde de bulunmakla meşruluğunu kaybetmişti. Sonra tepkileri beklemeden kongrenin sona erdiğini ilan etti. Dipnot Goloğlu cilt 2 sayfa 112. Kendisine danışılmaması Erzurum'daki Kazım Karabekir'e ağır gelmişti. Erzurum Kongresi'nin tanıdığı yetki aşılmıştı. İstanbul hükümetiyle ilişkilerin resmen kesilmesinden kaçınılması gerekiyordu. Kongre sona erdirilmemeliydi. Dahası tüm yazışmaların heyeti temsili adına yapılmasına karar verildiğinden Dahiliye Nazırı Adil'e çekilen hakaret dolu telgrafı Mustafa Kemal'in kendi adıyla imzalamaması gerekiyordu. Karabekir Sivas'taki Mustafa Kemal'e ardı ardına şikayet telgrafları çekti. Ama sonunda bir kez daha onun güçlü iradesine boyun eğdi ve 20 Eylül'de Sivas Kongresi'nin umum milleti temsil ettiği ve her kararının muta bulunduğu şüphe ve münakaşaya bit tabi değmez bir hakikattir. Bu kadar muhaberemiz teşkilatın şekline ait olup açıklamasını getiren bir telgraf çekti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 261. Kazım Karabekir anılarında Mustafa Kemal'in kendi kişisel otoritesini kurmak için bahaneler yaratmakta olduğu duygusunun halk ve komutanlar arasına yayılmasına karşı onu korumak için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 227, 228 ve 232. Büyük olasılıkla kendi duyguları bu yöndeydi. Ama Karabekir Doğu'nun kurtarıcısı olarak tanınmaktan mutluydu ve ulusal önderlik konusunda Mustafa Kemal'le çekişmeye girmek istemiyordu. Mustafa Kemal'e gelince kendi isteklerini elde edebildiği sürece Karabekir'i yatıştırmaya hazırdı. 19 Eylül'de bir de memleketimizde bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı insanların bu gibi hareketlerde az çok ön ayak olanlar hakkında çıkardıkları dedikodunun önüne geçmek mümkün değildir diyen bir telgraf çekti. Bu türlü sakıncalara karşı burada düşünülen tek çare bizim sarsılmaz bir dayanışma ve içtenlikle yüce gayemize doğru yürümekte bir an olsun kararsızlık göstermemekliğimizdir. Bendenizin kamu yararı ile ilgili iş ve hareketlerimizde şahsi görüşmelerimle değil, bütün saygıdeğer arkadaşlarımın vicdan ve gönül birliği ile hareketi tercih ettiğim siz kardeşimce de bilinmektedir. Bununla birlikte bu hususta siz kardeşimin hatırına gelebilecek daha başka düşünceleri de bildirmenizi beklerim. Dipnot, Nutuk, sayfa 184. Padişah'ın 20 Eylül'de Anadolu'daki durumdan haberli olduğunu ve bütün halkın seçime doğru giden hükümetin emirlerine uyması gerektiğini bildiren açıklamasından sonra bile hükümetin hatalarından dolayı onun sorumlu tutulmaması gerektiği bahanesi sürdürüldü. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 581. Padişah'ın yaptığı çağrının hiçbir etkisi olmadı. Ali Galip ile Muhittin Paşa'nın başarısızlığı, milliyetçi komutanların Anadolu'nun işgal edilmemiş yörelerinde sivil yönetimi denetim altına almalarına yol açtı. 24 Eylül'de milliyetçiler Trabzon valisini tutukladılar. İki gün sonra İstanbul hükümetine sadık olan Konya valisi Cemal, şehri ele geçirmek amacıyla Refet Belen'in Sivas'tan yola çıktığı haberi üzerine kaçmak zorunda kaldı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 584, Nutuk sayfa 114-115. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nin bir ödülü olmadığı halde 2. Ordu Müfettişi ünvanını istediği için Refet'i suçluyor. 27 Eylül'de Anadolu'daki son otoritesini de yitirmek üzere olan İstanbul hükümetinin arabulucu olarak atadığı Abdülkerim Paşa ile Mustafa Kemal gece boyunca telgraflaştılar. Abdülkerim Paşa Mustafa Kemal'in Selanik'ten eski bir arkadaşıydı ve bir derviş gibi konuşan dürüst bir askerdi. Mustafa Kemal ile görüşmelerinde yarı şaka yarı ciddi özel bir tasavvuf dili kullanıyordu. Mustafa Kemal ona Büyük Hazret diye hitap ederken Abdülkerim Paşa da Kutbül Aktab yani kutupların kutbu dönemin en büyük din adamı deyimini kullanıyordu. Ne var ki arabuluculuğu sonuç vermedi. Mustafa Kemal damat Ferit'in derhal istifası için ısrar etti. Damat Ferit Paşa'yı ancak İtilaf Devletleri kurtarabilirdi. Ama onlar da Türk milliyetçileriyle açık bir çatışmaya girmek istemiyorlardı. 20 ile 25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz bölgesindeki Merzivan ve Samsun ile Batı Anadolu'daki Kütahya'dan İngiliz birlikleri geri çekildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 579. İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli demir yolu kavşağı olan Eskişehir'deki İngiliz komutana tek görevinin demir yolunu denetlemek olduğu bildirilip silahlı bir çatışma olasılığı ortaya çıktığı anda geri çekilmesi emredildi. 28 Eylül'de damat Ferit Eskişehir'e 2000 asker göndermek için İtilaf devletlerinden izin istedi. Bu çapta bir gücün durumu kontrol etmeye yeterli olmayacağı ama daha fazlasının da bir iç savaşa yol açacağı düşüncesiyle bu öneri reddedildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 585. İki gün sonra damat Ferit istifa etti. Padişah Tevfik Paşa'dan hükümeti kurmasını istedi ve o reddedince Abdülhamit'in döneminde Balkan Savaşı'nda Osmanlı Batı ordusunun başarısız komutanı Ali Rıza Paşa'ya aynı öneriyi yaptı. Gerçi Paşa başarısız bir komutandı ama asker olarak en azından Anadolu'daki milliyetçi komutanlarla aynı dili konuşuyordu. Böylece Mustafa Kemal kendisini Anadolu'ya göndermiş olan sadrazamın makamından indirilmesini 4 ay içinde sağlamış oldu. Yeni hükümet artık ona Kuvayi Milliye'nin komutanı gözüyle bakıyordu. Dipnot İnal sayfa 2122. Mustafa Kemal'in siyasi taktikleri başarılı olmuştu. Artık Türkiye'nin bağımsızlığını kazanma işi kalmıştı.